Ayrım 22, Tuzak, Wilbur Smith, sayfa 198. Isabella memur emeklileri soruşturmasıyla ilgili bir senato komisyonu üyesiydi. İki komisyon üyesiyle birlikte bir ay sonra Transvaal'a bulgularını götüreceklerdi. Porsche'siyle Johannesburg'a gitti. Gary ve Holly ile Sandon'taki yeni evlerinde kaldı ve sabah ilk iş olarak Pelin Daba Enstitüsü'nde Aaron'u aradı. Onu gidip işinden aldı ve birlikte sevimli bir lokantada yemek yediler. Isabella üstü kapalı olarak Nükleer Araştırma Enstitüsü'ndeki işi hakkında sorular sormaya başladı. Aslında çok sıkıcıdır. Antiparçacıklar ve kuvarklar. Ne kadar ilginç. Isabella masanın altından erkeğin bacağına dokundu. Aaron onun elini tuttu. Yaptığın iş çok güç olmalı. Evet öyledir. Aaron kadının elini biraz daha yukarı çekti. Çok hem de. Ne demek istediğini anlıyorum. Isabella'nın gözleri irileşti. Yemekten sonra gerçekten dansa gitmek istiyor musun? Kahvelerimizi benim evimde içerdik. O kadar aç değilim. Bu deniz ürünleri kokteyli de epey doyurucuydu. Başka bir şey yemeyelim dedi Isabella. Garson hesap lütfen. Aaron'un enstitü arazisindeki mahallede bir dairesi vardı. Güvenlik asıl araştırma ve reaktör alanındaki kadar sıkı olmasa da yine de kapıda giriş belgesini göstermiş. Isabella da onunla birlikte güvenlik odasına gidip konuk defterini imzalamak ve adıyla adresi ve telefon numarasını vermek zorunda kalmıştı. Güvenlik memuru konuk kartını verirken bilmiş bilmiş bakmıştı yüzüne. Çok uzun zamandır aşksız yaşamıştı Isabella ve Aaron müthiş tatmin edici bir erkekti. İlk başlarda sabırlı ve nazikti. Sonra dudakları ve usta parmakları altında kadının ihtirası arttıkça sert ve buyurucu olmuştu. Isabella'yı 5-6 kere doyum noktasına kadar getirmiş ama her seferinde zevkten çığlıklar atana kadar uçurumun ağzında tutmuştu. Sonunda ikisi birlikte doyuma ulaşmışlar ama o kadını bırakmamış, mutluluktan kendinden geçene kadar okşayıp tatlı sözler söylemişti. ''Sen hangi burçta doğdun?'' diye sordu Isabella. ''Akrep. Hiç şaşmamak gerekir. Akrep burcunda doğanlar çok ateşli aşıklardır. Ayın kaçında?'' ''7 Kasım.'' Sabah birlikte kahvaltı ettiler. Isabella erkeği işine gitmek üzere kapıya kadar geçirdiğinde üstünde sadece onun pijamasının üstü vardı. ''Ben kapıdaki nöbetçiye haber veririm.'' dedi Aaron. ''Gitmek için acele etmene gerek yok.'' Kadını öptü. ''Doğrusunu istersen öğlen geldiğimde seni burada bulursam memnun bile olurum.'' ''Olanaksız.'' Isabella başını salladı. ''Bugün işim var.'' Erkek gider gitmez Isabella kapıya çifte kilit vurdu. Kasa çalışma odasındaydı. Bir gece önce içeri girer girmez ilk dikkat ettiği şey bu olmuştu. Herhangi bir tablonun arkasına falan gizlenmiş değildi. Masasının yanında duruyordu. 6 numaralı bir şifresi olan pahalı bir kuyumcu kasasıydı. Isabella kasanın önüne oturdu. 7 Kasım 43-44 yaşlarında 1931 ya da 1932 demek. Dördüncü denemesinde açtı kilidi. Aaron Shaw'a kadar bile tedbirli davranmamış, doğum tarihini tersten yazmayı düşünmemişti. Böyle parlak zekalı insanlar nasıl da bu kadar saf budalalar olabiliyor diye düşündü. Kalın çelik kapıyı açmadan parmağıyla dört kenarını yokladı. Menteşelerden birinin altında küçücük bir selotape parçası vardı. O kadar da budala değilmiş diye söylendi. Aaron'un evde çalışmaktan hoşlandığı belli oluyordu. Kasanın içi çoğu armscore yeşili olmak üzere dosyalarla doluydu. Kırmızı Gül Madrid Havaalanı'nda bu görevi aldığından bu yana Isabella nükleer silahlar ve gelişmeleri hakkında çalışmalar yapmaya başlamıştı. Londra'da 2 gün kalmış ve British Museum kitaplığında bulduğu her şeyi okumuştu. Öğrencilik günlerinden kalma giriş kartı hala vardı. 2 not defteri doldurmuştu orada. Sıradan biri için şu anda insanın lanet zekasının keşfettiği en korkunç işlemin esrarı hakkında pek çok şey biliyordu. Üstteki yeşil Armscore dosyasının kapağında en yüksek derecede güvenlik damgası vardı. Sadece 8 tane olan dosyalardan 4.'süydü bu. Diğerlerinin kimlerde olduğu da yazılıydı. Savunma Bakanı Başkomutan Armskor'un başkanı olarak babası Profesör A. Friedman. Ve 4 bilim adamı daha. Isabella bunlardan birinin Veltev Reden'e sık sık gelen Armskor'un elektrik baş mühendisi olduğunu gördü. Babasının bu dosyaları görmesine, izin vermemesine şaşmamak gerekirdi. Yeşil kabın üstündeki kod adı Skylight projesiydi. Isabella kasadaki diğer eşyaya dokunmamaya çalışarak dikkatle çıkardı dosyayı. Açıp içindekileri gözden geçirmeye başladı. Tezine hazırlanırken hızlı okuma tekniğini öğrendiği için şimdi sayfaları birbiri ardından çeviriyordu. Dosyanın büyük bir bölümü o kadar çalışma yapmış olmasına rağmen kendisi için anlamsız denecek kadar teknik konulardaydı. Ancak Pelin Dağba'da adi uranyum izotopunu uranyum-235 ile çok zenginleştirecek bir işlem üzerinde büyük gelişmeler kaydedildiğini anlamıştı. Nükleer silah üretiminin ilk adımının da bu olduğunu biliyordu. Raporlar tarih sırasına göre dizili olduğundan daha son sayfaya gelmeden 3 yıl önce her biri 50 kilotonluk 200 bombaya yetecek kadar uranyum-235 üretildiğini anlamıştı. Uranyum üretimi konusundaki teknik yardımı nedeniyle bunun büyük bir kısmının İsrail'e gönderildiği de anlaşılıyordu. Isabella okurken şaşkınlıkla kırpıştırıyordu gözlerini. 20 kilotonluk Hiroşima bombası bunların bir tanesinin ancak yarısı gücündeydi. Isabella dosyayı bırakıp bir başkasını aldı. Dosyaların kasa içinde nasıl durduklarına iyice dikkat etmişti. Yerine koyduğunda karıştırıldığı anlaşılmamalıydı. Okumaya devam etti. Skylight projesinin başlıca amacı sadece uçaklar tarafından değil, yer topçusu tarafından da kullanılabilecek değişik güçlerde bir dizi taktik nükleer başlık geliştirmekti. Armskor'un G5 adı altında 40 kiloluk bir mermiyi deniz düzeyinde 39 kilometre uzağa fırlatacak 155 milimetrelik bir havan topu yapmakta olduğunu biliyordu. Nükleer bir başlık için idealdi bu. Raporda G5 için nükleer mermi geliştirilmesine öncelik vermekteydi. Isabella heyecanla okudu raporları. Geliştirme ekibinin kendilerini, işlerini adamaları karşısında garip bir gurura kapılmıştı. Karşılaşılan güçlüklerin üstesinden gelinmesine ve projenin hızlanarak hedefine doğru gitmesinde babasının etkisini de zaman zaman görür gibi oldu okurken. Son rapor 5 gün öncesinin tarihini taşıyordu. Arka arkaya birkaç kere okudu onu. İlk Güney Afrika atom bombası 2 aydan kısa bir süre sonra denenecekti. Ama nerede diye umutsuzca mırıldandı. Açtığı bir sonraki dosya bu sorusunu yanıtlamıştı. Dosyaları yine bulduğu gibi bıraktı, kasanın menteşesi kenarına yine bir seloteyp parçası yerleştirdi ve şifreyi eski sırasına soktu. Deneme alanının seçilmesi tam 2 yıllık bir çalışma sonucuydu. En önemli konu radyoaktif serpintiydi. Güney Afrika'nın Antarktika'da Guh atasında bir meteoroloji istasyonu vardı. Burayı düşünmüşler ama hemen vazgeçmişlerdi. Nükleer bulaşmayı önlemek hem çok güç olacaktı hem de denemeden önce ve sonra bunun saptanacağı kesindi. Dünyanın altındaki bu ıssız ve güzel kıtayla ilgilenen pek çok insan, özellikle de Avustralyalılar vardı. Testin güvenlik açısından ya ulusal topraklarda ya da Güney Afrika hava sahası içinde yapılması gerekliydi. Ama hava denemesi fikri de hemen bir yana atıldı. Bunun da saptanması çok ciddi bir tehditti ve bulaşma tehlikesi çok büyüktü. Sonunda yeraltı denemesi yapılması kararlaştırılmıştı. Güney Afrikalılar 60 yıldır derin madencilik tekniklerinde liderdiler ve madencilikle yanında derin sondaj bilimini geliştirmişti. Courtney şirketleri arasında sondaj uzmanı olan Orion araştırma vardı. Orion'daki yaşlı sihirbazlar yeryüzünün 2 mil derinine kadar bir delik açıp orada kaya örnekleri çıkartabilirlerdi. Bunlar deliği dümdüz açtıkları gibi istedikleri açıda da açabilirler. Hatta 1,5 mil derine indikten sonra 45 derecelik bir açı bile verebilirlerdi. Parlak güneşli bir günün ortasında deneme alanında çevresindeki dev delgi makineleri arasında duran Shasa Courtney'yi derin bir saygı duygusuyla dolduran bu inanılmaz ustalıktı işte. Tüm sondaj aletleri tekerlekliydi. Büyük bir itfaiye arabası boyundaki kamyonda jeneratör bulunmaktaydı. Bu bir transatlantiyi hareket ettirecek boyda bir dizel motoruydu. Başka bir kamyonda kontrol odası ve elektronik izleme aletleri vardı. Bir üçüncüsü sondaj takımını taşıyordu. Dördüncüsü ise çelik uçları kaldırıp indirecek bir vinçti. Sondaj bölgesi bir dizi ikmal aracı ve karavanla çevriliydi. Çelik boruların yığıldığı alan dönümlerce bir araziyi kaplıyordu. Geceleri tüm alan aydınlatılır, çalışma hiç durmaksızın devam ederdi. Tamamlandığında deliği açmak 300 bin dolara mal olacaktı. Hava çok sıcaktı. Şahsa şapkasını çıkarıp elinin tersiyle alnındaki terleri sildi. Burası Kalahari çölünün bir ucuydu. Bölgede yaşayan pek azdı. Sondaj aletinin şimdi üzerinde durduğu 150 bin dönümlük bir alan Courtney Madencilik Şirketi'ne aitti. Alanın çevresi dikenli telle çevriliydi. Her giriş yolu ve kapıda nöbetçiler vardı. Şirket dışında kimse bu kampı göremeyecekti. Görseler de, yeni bir maden araba çabasından başka bir şey değildi ki. Şahsa başını kaldırdı. Masmavi gökte bir tek bulut bile yoktu. Kalahari'nin bu kısmı yasak askeri bölge olduğundan ticari ve özel uçakların üstünden geçmeleri yasaktı. 1200 mil güneyde olan Kimberley'deki topçu ve tank okulu burada sık sık askeri manevralar yapardı. Şahsa yine de kaygılıydı. Denemeye 7 gün vardı. Delik hafta sonuna kadar bitirilmeliydi. Cumartesi gecesi çok sıkı korunma önlemleri alınmış bir konvoy Pelin Dağba'dan yola çıkıp pazar öğlen deneme alanına varacaktı. Konvoyda bilim adamlarıyla bomba olacaktı. Deneme bombası pazartesi gecesine kadar deliğe yerleştirilecek, savunma bakanıyla General Maalan'da denemeden bir gün önce uçakla Cape Town'dan geleceklerdi. Her şey yolunda deyip başını sallayarak kontrol odasının çelik merdivenini çıktı. Baş mühendis 12 yıl Orion'da çalışmıştı. Oturduğu yerden kalkıp nasırlı elini uzattı. ''Nasıl gidiyor Mick?''
''Mükemmel Bay Courtney. Bu sabah 9'da 3000 metreye ulaştık.''
Ekranı gösterdi sonra. Deliğin patlamanın şiddetini azaltacak olan eğimi ekranda görülüyordu.
''Ben sana engel olmayayım. İşine devam etsen.''
Şahsa mühendisin yanına oturdu. Mick tüm dikkatini kontrol tablosuna verdi yine. Şahsa bir puro yakıp oturduğu yerin altında toprağın ısısının bir fırın ısısına yakın olduğu magma tabakasına doğru yol alan o esnek çelik solucanı hayal etmeye çalıştı. Telefon çaldığında bu hayaline o kadar dalmıştı ki telefonu açan bir teknisyen kendisine iki kere seslenmek zorunda kaldı.
''Bay Courtney sizi istiyorlar.''
''Kim olduğunu sor, not al.''
''Bay Forster efendim.''
''Hangi Bay Forster?''
''Başbakan efendim.''
Şahsa telefonu adamın elinden kaptı. Birden kötü bir ön sezi belirmişti içinde.
''Evet, John.''
''Şahsa, son bir saat içinde İngiliz, Amerikan ve Fransız büyükelçileri devletlerinin birer notasını ilettiler.''
''Hangi konuda?''
''Bu sabah saat 9'da bir Amerikan uydusu deneme alanının fotoğrafını çekmiş.''
''Ons in the cock.''
''Yani boğazımıza kadar boka battık.''
''Her nasılsa Skylight'ı öğrenmişler ve denemeyi derhal iptal etmemizi istiyorlar. Cape Town'a ne zaman dönebilirsin?''
''Uçağım hazır bekliyor. 4 saat sonra oradayım.''
''Bakanlar kurulunu topluyorum. Onlara durumu anlatmanı istiyorum.''
Şahsa John Forster'ı hiç bu kadar kaygılı ve öfkeli görmemişti. El sıkışırlarken seninle konuşmamızdan bu yana Ruslar Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdılar diye omurdandı. Denemeye devam edecek olursak zorunlu yaptırım uygulama tehditleri savuruyorlar. Şahsa hepsinin kaygıya düşmek için çok geçerli nedenleri olduğunu düşündü.
Amerikalılar ve İngilizler denemeyi yaparsak bizi kurtarmak için veto haklarını kullanmayacaklarını bildirdiler.
Herhangi bir şeyi kabullenmediniz değil mi Sayın Başbakan?
Elbette ki hayır ama deneme alanını görmek istiyorlar. Havadan çekilen fotoğraflar var ellerinde. Skylight adını da biliyorlar.
Şifre adını biliyorlar mı?
Evet dostum biliyorlar.
Bunun ne demek olduğunu anladınız mı Sayın Başbakan?
Üst düzeyde bir hain var aramızda hem de çok üst düzeyde.
Birleşmiş Milletler'de 3. Dünya ve tarafsız ülkeler temsilcileri birbiri ardından kalkıp Güney Afrika'yı ve nükleer kulübe üye olmak çabalarını kınadılar. Suçlama yapıldığı anda suçlu bulunmuştu.
Geçen 1-2 yıl içinde Hindistan ve Çin'de nükleer bomba denemeleri yapmışlardı ama o başkaydı. Güney Afrika Başbakanı'nın denemenin yapılmadığı konusunda güvence vermesine rağmen İngiliz ve Birleşik Devletler Büyükelçileri deneme alanında inceleme yapmakta ısrar ettiler. İki yetkili bir hava kuvvetleri uçağıyla Kalahari'ye götürüldüler. Oraya vardıklarında tüm sondaj aletleriyle kamyonlar alandan uzaklaştırılmıştı. Sadece üzeri taze çimentoyla örtülü bir delik vardı. İngiltere Büyükelçisi Shasa'ya bu sondajın amacı neydi diye sordu. Sir Percy Weltevre'den de yemek yemiş, canavar pınarında avlanmış eski bir dostu. "Petrol arama," dedi Shasa. İngiliz kaşını kaldırdı ama bir şey söylemedi. 3 gün sonra İngiltere Güvenlik Konseyi'nin gündeme alınmasını istediği yaptırımları veto edince fırtına hafiflemeye başlamıştı. Aaron Friedman, Isabella'ya telefon edip ani olarak İsrail'e gitmek zorunda olduğunu söyledi. Onun da kendisiyle gelmesini istiyordu. Ancak Kudüs'e çağrılması için Birleşik Devletler'in İsrail hükümetine büyük baskılar yaptığını söylememişti. "Senden hoşlanıyorum Aaron ve bunu çok isterdim ama senin ayrı yaşamın var, benim ayrı. Belki bir gün yine karşılaşırız." "Seni hiç unutmayacağım Bella." Güney Afrika Devlet Güvenliği Bürosu hiçbir sonuca varmadan aylarca ülkede bir hain aradı. Sonunda hepsi de ülkeden çıkmış olan 4 İsrail bilim adamının bu sızıntıdan sorumlu olacağına karar verildi. Shasa soruşturmanın gizli raporunu okuyunca sevgili kızının Pelin Dava'ya girmiş ve profesörün konuğu olarak geceyi orada geçirdiğini öğrenince çok şaşırdı. Durumu annesine söyleyince Santay'ın "kızın bakire olduğunu mu sanıyordun yoksa?" dedi. "Öyle bir şey yok ama yine de böyle bir şeyin ortaya çıkması insanın hoşuna gitmiyor."
"Ortaya çıkmış bir şey yok. Bella pek adeti olmamasına rağmen bu kere gizli bir iş kaçamak yapmış anlaşılan."
"Yine de adamın gitmiş olması iyi bir şey."
"Esaslı bir damat olabilirdi," diye alay etti Santay'ın. Shasa dehşete düşmüştü.
"Ne diyorsun sen? Babası olacak yaştaydı."
"Bella 30'una geldi," dedi Santay'ın. "Evde kaldı bile sayılabilir."
"O kadar oldu mu sahiden?"
Shasa şaşırmış görünüyordu.
"Yılların nasıl akıp gittiğini unutuyorum zaman zaman."
"Ona artık ciddi olarak bir koca aramalıyız."
"O kadar da acelesi yok."
Shasa kızını kaybetmek istemiyordu. Durumun olduğu gibi devam edip gitmesine çok alışmıştı.
Isabella'nın ödülü gelmekte gecikmedi. Aradan birkaç ay geçmeden Nikki ile bir tatil yapabileceği ve 2 hafta süreyle memleketinden uzaklaşabilmek için hazırlanması bildirildi.
2 hafta, bebeğimle hem de, inanamıyorum.
Sevinci Skylight olayının dünya basınının manşetlerinden inmediği süre boyunca duyduğu o suçluluk duygusunu da silip atmıştı. Nükleer tehlike tırmanmasının azaltılmasına yardımcı olduğunu ve ihanetinin uzun vadede insanlık için yararlı sonuçlar doğuracağını düşünerek vicdanını rahat ettirmeye çalıştı. Ailesiyle ya da parlamentoda diğer senatörlerle olayı konuşurken yurtseverce bir öfke gösteriyorsa da geceleri gerçeğin pençesinde kıvranmaktaydı. Vatanına ihanet etmişti ve bunun cezası ölümdü. Nana ile Shasa'ya Harriet Beauchamp'la Zürih'te buluşacağını söyledi. Bir araba kiralayıp 2 hafta İsviçre'de dolaşacaklar, kayak yapacaklardı.
"Dönüşüme kadar benden haber falan beklemeyin," dedi.
"Yeterli paran var mı Bella?" diye sordu Shasa.
"Çok saçma bir soru bu baba." Isabella onu öptü. "Bana o fonu ayıran, her ay başında senatodan aldığımın 2 katı parayı veren sen değil misin sanki?"
"Parasız kalman olasılığına karşılık sana Lozan'da Credit Suisse'de bir adres vereceğim."
"Çok tatlısın ama 16 yaşında değilim artık."
"Kimi zaman öyle olmanı istemiyor değilim yavrum."
Isabella Zürih'e giden Swiss Air uçağına bindi ama uçaktan Nairobi'de indi. Norfolk oteline yerleşip ertesi sabah Weltevrede'ne telefon etti. Nana ile konuşurken Zürih'ten aradığını söyledi.
"Keyfine bak ve bir milyoner bul," dedi Nana.
"Sana mı bana mı Nana?"
"Terbiyesizlik ediyorsun küçük hanım."
Isabella aldığı talimata uygun olarak Air Kenya uçağıyla Zambiya'da Lusaka'ya uçtu ve havaalanı otobüsüyle terminalden Ridgeway Oteli'ne gitti. Talimatı bu kadardı.
Yemekten önce yüzme havuzunun yanına oturup bir gin tonik ısmarladı. Birkaç dakika sonra barın önünde oturan uzun boylu yakışıklı bir zenci yaklaştı yanına.
''Kırmızı Gül'' dedi adam.
''Oturun.'' Isabella'nın kalbi hızla çarpmaya, elleri terlemeye başlamıştı.
''Adam Paul.''
Isabella'nın ikram ettiği içkiyi reddetti.
''Sizi gereğinden fazla rahatsız edecek değilim. Lütfen yarın sabah 9'da hazır olur musunuz? Sizi otelin kapısından alacağım.''
''Beni nereye götüreceksiniz?''
''Bilmiyorum.'' dedi adam ayağa kalkarken. ''Sizin de sormamanız gerekir.''
Ertesi sabah Paul onu hurda bir Volkswagen'le havaalanının askeri kesimine götürdü. Zambiya'nın MiG avcı uçaklarının kalıntıları pistin üstündeydi. Sadece geçen ay 4 kaza olmuştu. Zambiyalı pilotların hem Doğu Almanya'da gördükleri eğitim yetersizliği hem de ses ötesi uçuşlara pek uyum sağlayamamışlardı. Ayrıca Zambiya'ya satılan MiG'ler Doğu Avrupa'da en az 20 yıl hizmet görmüşlerdi. Zambiya'nın bakıra bağlı ekonomisi bakır fiyatlarının düşmesiyle alt üst olmuş durumdaydı. Avcı filosunun bakımı için masraftan kaçınılmıştı bu yüzden. Uçaklara uçan bombalar denilirdi halk arasında. Avcı uçaklarının arkasında 4 turbo motorlu kuyruğu 2 katlı bir ev yüksekliğinde üzerinde hiçbir işaret taşımayan bir uçak vardı. Isabella her ne kadar uçağı tanımıyorsa da bu Rus askeri ağır nakliye uçağı Ilyushin 1176 idi. Paul kapıdaki nöbetçilerle konuşup çantasından çıkardığı bir belgeyi gösterdi. Nöbetçilerin komutanı belgeyi inceledikten sonra kulübesine girip amirine telefon açtı. Sonra kağıtları geri verip kapıyı açtı, kendilerini selamladı. Büyük uçağın başında tulum giymiş iki pilot yakıt ikmali yapılmasına nezaret ediyorlardı. Paul Volkswagen'i hangarın önünde park edip uçağa gitti. Pilotlardan biriyle konuştuktan sonra Isabella'ya kendisini izlemesini işaret etti. Kadının bavulunu taşımakta güçlük çektiğini görmelerine rağmen kendisine yardım etmek için bir hareket yapmamışlardı.
''Uçakla gideceksin.'' dedi Paul.
''Eşyalarım ne olacak?'' Baş pilot omuzlarını silkerek aksanlı bir sesle ''Burada bırak, ben bakarım, gel.'' dedi. Isabella çevresine bakındıysa da Paul'un arabaya dönmek üzere uzaklaştığını gördü. Pilotun arkasından uçağa girdi. Uçağın içi yüzlerce sandıkla doluydu. Sandıkların üzerinde Kiril harfleriyle yazılar vardı. Pilot onu uçuş bölmesine götürüp arka taraftaki portatif koltuklardan birine oturttu. Uçak bir saat sonra hiçbir formaliteden geçmeden havalandı. Isabella pilotun önündeki camdan dışarısını görüyordu, saatine baktı. Bu kuzeybatı yönünde ne kadar gideceklerini merak ediyordu. Hayalinde kıtanın haritasını canlandırmıştı. Uçağın hız göstergesi 475 mil üzerinde titriyordu. Bir saatlik bir uçuştan sonra Zambiya'dan Angola'ya geçtiklerini tahmin ederek hafifçe ürperdi. Tatilini geçirmek isteyeceği bir yer değildi Angola. Kısa bir süre önce Senato'nun Afrika Komitesi'ne seçildiği için Angola hakkında bütün özel bilgileri edinmişti. Ayrıca askerlerin ülke konusundaki gizli raporlarını da okumuştu. 22. Ayrımın sonu. Sayfa 208.